Ayrım 19. İmparator Erol Toy. Okuyan Deren Özcan. Sayfa 299. Fehmi Çok arkadaşlarıyla bunalıma çare arıyor. 18. Telefon sesi tatlı tatlı çaldı. Kulaklığı aldı Fehmi. "Buyurun," dedi. "Fehmi, ah Fehmi, eve kadar gelir misin?" Birden kuşkulandı Fehmi. Karısı kolay heyecanlanmazdı. Anası aklına geldi o an. Yoksa kısa bir duraklama geçirdi. Karısı hala "gelir misin?" diyordu. Birden karar verdi. Sözü uzatmanın gereği yok. Böylesine çağırdığına göre nasılsa gidecek. Bir an önce evde olmak gerekli. "Tabii," dedi. "Hemen geliyorum." Hızla çıktı kapıdan. Yürürken "Kızım, ben eve gidiyorum. Durumu Robert'e bildir," dedi. O ininceye araba kapıda hazırdı. Atladı. Yol boyunca hep anası dikildi gözlerinin önüne. Sürüklediği yılları hesapladı. Tatlı sert kavgalarını. Özellikle babası öldükten sonra birbirlerine sarılışlarını. "Gayrı benim babam da kocam da sensin Fehmim," deyişi geldi gözünün önüne. O gencecik kadının direnişleri capcanlıydı daha. Dayısı az mı söylemişti evlenmesini? Hep başını olumsuz anlamda sallıyor. "Oğlum var," diyordu. Benim mutluluğum onunkiyle başlayıp bitecek. Her işinde yardım etmişti ona. Karısını yalnız koymamış. Yeğenine hep ana gibi davranmıştı. Dayısının ve yengesinin ölüm günlerini anımsadı birden. Anası başlarında sarılmıştı Saadet'e. "Kızım," diyordu. "Kocan var, ben varım, halan, baba yarısı. Sana gelin gibi değil, kızım gibi davrandım sanıyorum. Kusurum varsa bağışla ve söyle bundan sonrasında istediğin gibi davranayım. Fehmim iyi yetiştirilmiştir. Kırmaz seni bilirim ama kırarsa beni ana olarak değil, kaynana olarak bulun anacında." İşte ananın ölüsü başında konuşuyorum. Bir gün ondan hoşnut olmadığını anlarsam kıyameti yıkarım. Nedense anasını düşündükçe çocukluğu, gençliği aklına geliyor hep. Arabanın yumuşak koltuğunda eski günlere dalıp yitmiş. Evden bağ gidişleri, cuma günlerinin renkli kır gezileri, anasının hazırladığı kaç çeşit olduğu bilinmez yemeklerle İncesu Deresi'nin başındaki oyunları, akranları, mahalle komşuları, mahalle okulunun hasırları üstünde diz çöküşü, başındaki al fesi kapan Şükrü'nün hocadan dayak yemesi. Bin anı bir kısa anın içinde nasıl gelip geçiyor, bir göz açıp kapayıncaya bir yaşamı nasıl kavrayıveriyor insan. Fren sarsıntısından kendine gelip hemen indi. Kapı daha önüne gelmeden açıldı. Yaşlı yüzüyle başını eğdi uşak. Daha bir inandı anasının öldüğüne. Saadet salonun gerisinde karşıladı kocasını. Elinden tuttu hemen. "Oh, hemen geldin. Kız fena," dedi. Değişiklik şaşırttı Fehmi'yi. Anasının ölümüne öylesine alışmıştı ki bu değişik durum düşüncelerini sürdürmesini engellemedi. Anasının yüzü gözlerinin önünde birkaç adım attı. Sonra birden kızları oynaştı göz bebeklerinde. "Hangisi?" dedi yürürken. "Hangisi?" "Küçük," dedi Saadet. "Bisikletten düşmüş. Bacağı çok kötü. Bakamıyor insan." "Doktor çağırmadın mı?" "Çağırdık ama hemen ameliyat edilmesi gerektiğini söyledi. Seni çağırdım." "Daha bakılmadı mı?" "Biraz uyuşturucu verdi. Halam hemen bir kırıkçıya götürülmesini istiyor. Doktor güvensiz gibi geldi bana. Hemen Avrupa'ya at çocuğumu. Bir yerine bir şey olursa kendimi hiç bağışlamam." "Olur, gidebilir miymiş?" "Öyle bir yolculuk için hazırlarım," dedi doktor. "Hemen hazırlansın." Kızının yanına gelmişlerdi. Boncuk boncuk terliyor, sararmış yüzüyle bir kızdan çok bir bebeğe benziyordu. Çöktü başına bir an. Gözlerinde hafif bir buğulanmayla yüzünü okşadı kızının. Hemen telefona sarılarak şirketi aradı. "Robert," dedi ses gelir gelmez. "Hemen bilet aldırın Londra için. 3 kişilik. Kız ayağını kırmış. Hemen gitmemiz gerekli. Saatini bildir bana." Yeniden oturdu. Bir sigara çıkardı cebinden, ağzına götürdü. Sonra yakmaktan vazgeçip bastırdı tablaya. Sıkıntılı zamanlarda sigaraya saldırırdı. Ama kızı yaralı yatıyordu. Başında içemeyeceği aklına geldi. Anası torununun ayak ucuna çöreklenmiş, hiç ses çıkarmadan oturuyordu. Telefon çaldığında zıpladılar. Robert arıyordu. Hemen uçak yokmuş beyefendi. Birini kiraladım. İstediğiniz an uçuşa hazır bekliyor. Havaalanında Saffet Bey'i göreceksiniz. Teşekkür ederim Robert. Çok teşekkür ederim. Doktora baktı. Hazır diye başını sallayınca, pasaportunuz var mı doktor? Diye sordu. Var efendim. Henüz süresi dolmamıştı. Öyleyse birlikte gidiyoruz. Eve bir haber gerekli. Verirler doktor, kızımın başından ayrılmayın lütfen. Ama karım efendim, pasaportu var mı? Benimkine kayıtlı. Öyleyse söyleyin efendim, birlikte gidiyoruz. Doktor hemen telefona seyirtti. Kulübün geniş odasında oturmuş konuşuyorlardı. Herkes buzdolabından içkisini kendisi alıyor. Çerezini kendi taşıyordu. Her koltuğun kıyısına yerleştirilmiş sehpaların üstüne. Bu odaya görevlilerin girmesi yasaktı. Müdür temizliğini yapıp buzdolabına içkilerden noksan olanları koyduktan sonra kilitli tutardı. Burası tüm büyük patronlar için kutsal bir oda sayılıyordu. İçeride toplanırlar, bazen sabahlara değin konuşurlardı. Bu konuşmaların gizli kalmasını istiyorlardı ki böyle davranıyorlardı. Doğrusu az iş yapıp iyi para alıyordu müdür. Birinin gereksiz merakı yüzünden işinden olamazdı. Fehmi onu oraya yerleştirirken söylemişti bunu. Buradan kovuldun mu ölmelisin. Çünkü hiçbir yerde iş bulamazsın. Doğruydu da. Bırakınız bu parayı, bir kez kovulup da kara listeye alındı mı bir daha hiçbir yerde iş bulamazdı. Nereden bilecekler, kim bilecek, denemek gerekli. Birinin fabrikasında grev yapan onca işçiyi listeye alıp, süründürdüklerine göre kendisini haydi haydi bilirler. Kaçına rica etmemiş miydi komşusu Rıza için? Hem de baştan söyleyerek, nereye gittiyse işe alınmamış. Grev başlatıcısı diye atıldığından. Artık vazgeldi. Bin pişman yaptığından. Çoluğu çocuğu aç, bizimkinin uzaktan akrabası da olur. Ben kefilim. Alın bir işe demişti. Baş sallamışlardı tümü. Sonra öteki toplantıda ya da yazmanlarına telefon ettirip olmuyor, listeye geçmiş dememişler miydi? Bunca büyük adam tek tek bunca çok kişiyle böyle uğraşabildiklerine göre. Eski kapıcıyı bunun için atmıştı zaten. Bir gün içeride toplantı varken başını kapıya kaykılmış bulmuştu. Ses geçmez bu kapılardan. Daha bina satın alındığında bu odanın dışarı ses vermemesi için her tür düzen tutulmuştu. Duvarlar elden geçmiş, kapılar iki yandan deri ve ses geçirmez gereçlerle sıvanmıştı. Korkusu yoktu bundan ama alışkanlık haline gelir dinlemek ve bir kez aklına koydu mu kişi ne yapar eder yolunu bulur. Bir kapıcının kafası içeride konuşulanları alabilir mi? Bunların tümü ayrı sorunlar. Buradaki adam meraklı olmayacak, kendini tutacak en azından. Hemen tutup kulağından kapının önüne koyuverdi. Adam akşam uykusuz kalıp yorgunluktan öyle durduğunu söylüyordu. Olsun, dünyanın parası veriliyor ona. İstanbul'da hiçbir kapıcı onun aldığını almıyor. Yaptığı ne ayda, iki ayda bir toplantı olduğunda, kapının önünde durmak, kimsenin bir ters davranışta bulunup oraya yaklaşmamasını sağlamak, bir bunun yorgunluğu mu olurmuş? Şimdi sabahtan akşama çalışsın bir yerde de aklı başına gelsin. Güvenilir birini buluncaya kendisi bekliyor kapının ağzında. Tümü gelmişler, Fehmi'yi bekliyorlar. O da geldi mi sandalyesini atıp oturabilir. Hemen hemen öğleden beri ayakta, dizleri sızlıyor. Hemen bir kapıcı bulmalı, güvenilir birini. Yoksa 6 ay önceki gibi gece gündüz toplanmaya başlarlarsa yandığının resmidir. Tez günde ölüp yiter. Adamlar parayı sakınmıyorlar. Ama güvenilir birini nereden bulacak? Bu dönemde güvenilir kişi öylesine az ki... Birden aklına geldi. Fehmi'nin merkezinin kapıcısı emekli olacağından söz ediyordu. O tanır patronunu yıllardır. Meraklı olmamak gerektiğini bilir. Üstelik buradakileri de tanır. Tümü kaç kez gidip akıl danışmıştır patronundan. Meraklanmaz. Orada öğrenmiştir. Bir konuşmalı onunla. Emekliliğini koparsın, gelsin burada çalışsın daha çok parayla. Hem emeklilik sayılır buradaki iş. Birden dikildi. Asker gibi topuklarını birbirine çarparak selama durdu. Fehmi ana kapıdan girmişti. Hemen açtı toplantı salonunun kapısını. İçeridekiler ayağa kalktılar. Bir bunu gördü müdür. Bir de tokmak elinde beliyle kapıya dayanmışken Fehmi'nin geçişini. Ayağını kapının içine atar atmaz örtüp çekildi. Fehmi el sıkıştı dostlarıyla. Tam başta kendisi için hazırlanmış bir koltuğa yürüdü. O oturuncaya kadar beklediler. Kadehini kaldırdı. Tavanın gizli yerlerinden yayılan ışık salonu gündüz aydınlığıyla beziyor. Sürekli çalışan havalandırma gereçleri hep belli bir sıcaklıkta tutuyordu. Başarımıza içmek istiyorum arkadaşlar. Kararlaştırdığımız her şeyi el birliğiyle uyguladık ve başardık. Tümünüzün anlayışlı davranışı beni sevindirdi. Bizi budala sananları iyi atlattık. Bundan sonrası için çok daha çetin bir döneme girdiğimizi belirtmekte yarar var sanıyorum. Artık ortak pazarın aday üyesiyiz. İsmet Paşa gitti ve şimdi çok daha yaygın bir uygulama alanı ile karşı karşıyayız. Ben iki şey önereceğim. Birine şimdi karar vereceğiz, birine gelecek toplantımızda. Elbette aklınıza uygun gelir. Araştırmalarınız beni haklı gösterirse seçimler için karar almalıyız. Çok yaklaştık. Bir de asıl bize ilişkin olanı, karara varmakta da güç olanı bölgeleri paylaşma sorunu. Birbirimizin alanına girip zayıflatmamalıyız. Her birimiz kendisi için bir geniş alan çizsin. Çakışan veya çelişenleri burada ayıklayalım. Elbette kalın hatlar içinde ve tümümüz hakkımıza razı gelelim. Böyle yapmazsak bu dönemeci aşabileceğimizi sanmıyorum ben. Son pişmanlık fayda vermez demiş atalarımız. Pişmanlığa yer yok bizim durumumuzda olanlar için. Ya öngörüp uygulamak zorundayız bazı şeyleri ya da yıkılırız ve yıkıntımızın gümbürtüsü öylesine büyük olur ki her şeyi yitiririz. Kısa, kesin bakışlarla süzdü kurul üyelerini. Tümünün sırtından başına bir ürpertinin sıvaştığını gördü. Gülümsemesi çenesinin seyrimesinde yitti. İstediği yere gelmişti. Sürdürdü sözünü bıraktığı yerden. Bu gelecek toplantıda görüşülüp karara varılacak bir durum. İlkin seçimlerdeki tutumumuzu saptayıp uygulamanın sonuçlarını bir görelim. Asıl soruna sonra değiniriz. Başını kaldırdı. Dimdik sordu. Hangi partiyi destekleyeceğiz? Bir mırıltı dolandı. Reşat Bey kabarık saçlarını daha bir kabartan bir boyun devinimiyle dikildi. Tüm gözler üstünde birleşiverdi. Bir sözümüz var bizim. Bir adamı tutup bir partinin başına getirdik. Bu kolay üstesinden gelinecek bir iş değil. Belli faturalarımız olacak. Bu isteklerin yerine gelmesi hükümet gücü ister. Bu gücü vermeliyiz. Tümümüz birlikte Adalet Partisi'nin iktidara gelmesini sağlamalıyız. Değişik partileri tutabiliriz. Görüşlerimiz ileride ya da geride olabilir. Bunlar ayrı şeyler. Biz burada bir işin gereğini tartışıyoruz. Örneğin beyefendi Halk Partilidir. Parmağıyla Fehmi'yi gösterdi. Sanırım öyle kalacaktır. Ama aldığımız karar için nasıl çalıştığını gördük. Demirel'in başkan olmasında en büyük katkıyı kendileri sağladılar. Bu örnekle eylemi sürdürmemiz gerekli. Diyelim ki yeni bir koalisyon geldi. Değişik düşüncenin insanlarını her zaman bir arada toplamaya bizim bile gücümüz yetmez. Bir kez oldu o. Seçimlere değin sürdürdüler bu ortaklığı. Ama ben sanmıyorum ki 4 yıllık bir dönem için aynı uysallığı göstersinler. O zaman hükümet bunalımları kaçınılmaz olur arkadaşlar ve bu kaçınılmazlık bizi sarsar. Piyasa dalgalanmalarından en kolay etkilenenler olduğumuza göre durum bu. Hem yaptığımız bir işi yıkmak söz konusu olabilir. Bilmem, benim düşünceme karşıt olan var mı? Reşat'ın sözünü bitirmesi, mensucatçı gruptan bir ikisinin kıpırdanmasına neden oldu. Özellikle demir-çelik işlerindeki Naşit Bey başını salladı. Fehmi ilkin Naşit'e söz verdi. Naşit, mensucat ve oto montajcılarından bir bölümüyle yeni katılıyordu bu toplantıya. İzmir'deki iş yerinden Reşat Bey'in arkadaşı bir boya fabrikasının sahibi tarafından sunulmuş. Öteki üyelerin onayıyla katılmıştı kurula. Artık genişleyen büyük yatırımcılar grubuna baktı Fehmi. Hemen hemen tümü buradalar. Yıllardır adını duyup ne olduğunu öğrenemedikleri her şeyi öğrenecekler. Ancak kesin başarı göstermemiş, büyümeye atılıma hazır kişiler gelebilir buraya. Bunların tümü denenmiş, rakipleri karşısında direnmiş ve onları yok etmişler. Her birini konuştursa kendi yaşam öyküsünün küçük ya da büyük bir bölümünü dinliyormuş gibi olur. Bu nedenle sevgiyle baktı tümüne. Birleşmenin gücüyle kendi müdürleri düzeyinde görüyordu her birini. Ne var ki atılganlıklarından ötürü seviyor, eşit kişilermiş gibi davranıyordu. Ben onların tümünün yaptığı ciroyu yaparım diye geçirdi içinden. Yine de onlarla bir bütün olduğumda daha güçlüyüm. Hiçbirini yıkmayı istemem. Ne var ki aykırı davranırlarsa koşuluyum buna. Ardıma dönüp bakma, yüreğimin sesini dinleme zamanını çoktan geçirdim. Naşit yatsıyordu Reşat'ı. Neden Adalet Partisi'ni destekleyelim? Aynı koşullarla İsmet Paşa ile anlaşmak daha sağlam bir iş değil mi? Çünkü İsmet Paşa bence devlet adamı olarak tümünden daha güçlü. Bir kez ağırlığı var her yana karşı. Bu ağırlığı ile bizim daha büyük atılımlar geçirmemizi sağlamaz mı? Herkes sıvanır Demirel'e. Ülkemizin alışkanlıklarıyla ters bir kez. 10 günde kişi önder olur mu? Oldu. Evet, daha bizim bulunmadığımız zamanlar sayın üyelerin isteği ve desteğiyle. Söylemek istediğim bu değil. Hangimiz şirketlerimizden birinin başına denenmemiş birini getiririz? Denenmişle anlaşmak düşmanlığın bizim üstümüzden kalkmasını sağlar. Örneğin Demirel'i Amerikalıların bulup getirdiği söyleniyor. Bundaki gerçek payı anladığım ölçüde %50. Geri kalan payın bizim olduğu öğrenilir Ergeç. İnsanlara bunca budala gözüyle bakamayız. O zaman Demirel bize dönecek düşmanlığı engelleyebilir mi? Öncelikle bu sorunların yanıtlanması gerekli. Hacı Bey gülerek baktı Naşit'e. Fehmi ses çıkarmadı. Pek güzel konuştun oğul, dedi Hacı Bey. Belli ki siyaseti iyi biliyorsun. İşi zor yanından alıyorsun yalnız. Aferin, zor iyidir. Başardığında kutlamaya değer. Bizimki öyle değil. Perişan olmamız gerekli İsmet Paşa'yı seçtirmek için. Bir el işaretiyle olmaz bu. Karşısında ne alırız İsmet Paşa'dan? İki baldırı çıplak kulağının yanına sokulup böyle böyle dedi mi? Haydi devletçilik diye tutturur. Yapabilir mi, yapamaz mı? Orası ayrı iş. Ne var ki bizi uğraştırır. Oh ne güzel, hem herifi seçtirmek için uğraş, hem onu hizaya getirmek için. Yok, ben bu işte yokum. Hazır hizaya gelip gözünüzün içine bakanlar varken, başladığı gibi sustu Hacı Bey. Hep öyle yapardı. Söz verilmeden konuşur, birden bitiriverirdi sözü. Mensucatçıların en büyüklerinden biri bir büyük bankanın da patronuydu. Çok zaman aldırmazlardı konuşmalarına. Ama ne karar alınırsa burada hiç dışına çıkmadan uygulardı. Bu yanı da tüm eskiler arasında büyük sevgi toplamasını sağlamıştı. Hacı Bey bu kurulun duygu yanıydı. Bilimsel hesaplara girildiğinde bana bir kopya verin, onunla oğullar uğraşıyor derdi. Ama kararların arasında bir küçük boşluk olsa duygusuyla hemen bulup çıkarır, hele dinleyin bir yol şöyle olmayacak mıydı diye söze girverirdi. Böyle kaç kararı bozdurup daha sağlamını aldırmıştı onlara. O yüzden tartışmanın ortalık yerine pat diye girmesinden yeniler tedirgin olurken eskiler saygıyla dinlediler. O sözünü bitirince Fehmi aldı. Size şunu söyleyeyim Naşit Bey, İsmet Paşa dostumdur benim. Hem de salt benim değil, ailece görüştüğümüz kişidir. Saygımız ve sevgimizi bilir. Bundan da öte burada alınacak kararlara dünürü bile uymak zorundadır. Düşününüz, duyguya yer veremeyiz burada. Biz iş adamıyız, işin gerektiğini yaparız. Hacı Bey'in buyurdukları gibi İsmet Paşa ticareti arsa kapatmaktan öte bilmez. Buyurduğunuz gibi devlet adamıdır ve devlet görevlisiyle çalışmaya alışmıştır. Ağırlığından söz ettiniz. Hiç yatsımasız belirtmek gerekli ki tarihten gelen bir ağırlığı vardır. Hem bize, hem kitleye, hem yabancılara karşı. Şimdi siz ağırlığı olan birini mi istersiniz, yoksa bizim ağırlığımızı çekemeyecek birini mi? Amerika karşısında haydi hayli direnir. Seçtirmek güç. Ama biz istersek o güçlüğün de altından kalkarız. Kuşkunuz olmasın. Şurada oy bilincine sahip yarım milyon kişi ya çıkar ya çıkmaz ülkemizde. Bunlar da ne iktidar ne muhalefet olmakta ağırlık değil. Ötekiler bize bakarlar. Bizim parmağımız inançlarına fazla aykırı gelmemek kaydıyla ne yana dönerse Oylarını oraya verirler. İşte bizim siyasal ağırlığımız buradan gelir. İsmet Paşa için bunlar ikinci derecede şeylerdir. O sanır ki her şey salt kendi ağırlığından gelir ve denge unsuru olarak görür kendini. Daha açık söylemek gerekirse, ol dediğin olan, öl dediği ölen son sultan olarak bilir. Öyle bilmeyi sürdürsün. Bizim amacımız sizin de söylediğiniz gibi gelişmektir. Bu gelişmeye kim hizmet ederse onunla birliğimiz. Bakınız hizmet dedim. Kimseden hakemlik istemiyoruz biz. En iyi hakem kendimiziz. Şimdi izniniz olursa sorularınıza geliyorum. Şirketlerimizin başına denenmedik adam geçirir miyiz diyorsunuz. Geçirmeyiz. Meğer ki o şirket paravan olsun. İpler bizim elimizde bulunsun. Anlaştık mı? Şimdi hanginiz kalkar aday adaylığını koyup başbakan olmak ister? Bu birinci sorunuzun yanıtı. İkincisi daha güç ama aklımın erdiğince yanıtlamaya çalışayım. İnsanlar elbet görecekler Demirel'in ardında hangi gücün olduğunu ve elbette düşmanlıkları oraya yönelecek. Ne sanıyorsunuz? Hep böyle el bebek gül bebek mi tutacaklar bizi? Bunca varlığa kolay sahip olduksa bile kolay koruyacağımızı sanıyorsak ilk budalalığı biz yapıyoruz demektir. Bunu görmeleri için nice zaman ister? 5 yıl mı, 6 yıl ya da 4 yıl mı? 4 yılda biz burada mı kalırız? İlerlemeyecek, kendimizi daha da sağlama almayacak mıyız? Ve baktık, bu görüş erken oluşmakta, biz de yardım ederiz biraz. İşte alanlarımızı bölmeliyiz dediğimde o günlerin hazırlığını yapmalıyız demek istedim. Erken konuşuyoruz bunları ama iyi oldu, konuşalım. Aydınlanalım ki neye neden karar verdiğimizi bilelim. Sosyal gelişmelerde bir denge vardır Naşit Bey, tıpkı ekonomik büyümede olduğu gibi. Siz 100 milyonluk bir pazarda 300 milyonluk üretim yaparsanız ne olur? Hacı Bey her zamanki aceleciliğiyle atıldı. 200 milyon zarar edip batar. Hem de borçları bile ödeyemeyip ardından birkaç bankayı da birlikte batırır. Naşit gülmüştü. Tümü güldüler. Yeniden söyleşi havası egemen oldu. Fehmi'ye baktılar. O konuştukça yeni yeni şeyler öğrenmenin kıvancındaydılar. İşte, dedi Fehmi, sosyal gelişmelerde böyledir. Toplumun kaldıramayacağı bir yoğunluğa girdiniz mi yıkılırsınız. Belli ki sizi İşçi Partisi'nin gümbürtüsü ürkütmüş. Evet, aydınlar orada, orada olmaları gerekli kafaları bakımından. Ama bir geçmişi yok İşçi Partisi'nin. Pişe pişe dayak yiye yiye, acı çeke çeke insanları deneye deneye büyümüşlüğü yok. Anayasanın verdiği hakları kullanmak sevdasındaki birkaç delikanlı ile aydınlık iddiasındaki romantik kişiler bunlar. Meyhaneden ya da 2 işçiyi toplayıp 3 üniversite genciyle söylev vermenin devlet yönetmeye yeteceğini sanan hayalciler. Bırakınız bu seçimlerde kurtlarını döksünler. Seçtirip seçtirmemek de bizim elimizde. Ulusal artık sistemini başka bir sistemle değiştirdin mi, 2 milletvekilini zor sokar onca aydın. İşte bu da dengeyi bozar. Alanlarda bağırış çağırışla boşalan topluluk, öfkenin sancısıyla başka yollar aramaya başlar. Bu, 100 milyonluk pazarda 300 milyonluk üretim demektir. Çünkü gizliliğin gücü büyüktür ya da kişiler öyle sanır. Düşünün ki en hızlı gidenler gençlerdir. Çünkü bilirsiniz, o dönem bir kızın gülücüğüne bir yaşamın sunulduğu yaşlardır. İşte ikinci sorunuzun yanıtı da bu. İsmet Paşa engin deneyimiyle bunları tam önleyemese bile dengenin fazla bozulmasını engeller. Sıkıştırmayı hızlandırır bilmeden ve bu sıkışma patlamayı daha kısa bir sürece indirger. Biz bundan kaçınmak için sizin deyiminizle söylüyorum, gemiyi bir acemi kaptana bırakmayı daha çıkar yol bulduk. Naşit başını eğmişti. Duydukları kitaplarda okuduklarından bile ileriydi. İzmir'de alay ederlerdi onunla öteki sanayiciler. Solcu bir kapitalist derlerdi. Dil bilir, üniversite bitirdikten sonraki okumalarından sosyal sorunları herkesten daha iyi çözümler sanıyordu kendini. Üstelik Fehmi'nin çok az okuduğunu, küçük yaştan beri çalışma sonucu böylesine karmaşık sorunlara aklının ermeyeceğini sanırdı. Şimdi duydukları, kendi okuduklarından da bildiklerinden de çok öte. Üstelik ezberden söylüyor adam. Gözlerinden hayranlığın ışıltısını balkıta balkıta baktı Fehmi'ye. O, aldırışsız içkisini yudumluyor. Adalet Partisi'ne destek kararını bekliyordu. Tüm soruları yanıtlamış olmanın rahatlığıyla. Hacı Bey yeniden girdi söze. ''Bu gençler bizi köhne buluyor olmalılar Fehmi Beyefendi. Elimizde diplomamız yok diye başımızda aklımız da yok sanıyorlar. Biz buraya dövüşe dövüşe geldik oğul. Dövüş okulların en bir büyüğüdür, bilir misin? Öyle ithal kotasına bakıp ben de şunu yaparsam bir yasak koydurur, paraları vururum. Babamın parasına bankaların kredisini kattım mı ertesi yıl milyoner olurum demedik hiçbir zaman.'' Diyemezdik de ya. Her kuruşun başında köpekler gibi nöbet bekledik. Bizi kazıklayacağını anladığımız adamı önceden biz kazıkladık ki feleğini şaşırmışçasına. Kimi felç oldu bunların, kimi tahtalı köyü boyladı tümden. Böyle öğrendik, nice kazanılır, nice korunur kazanılan. Siz ister beğenin bizim akılları, ister beğenmeyin. Diploma yerine para konuştururum ben. İşte bu Fehmi Beyefendi tümümüzü, ağzına baktıracak bunca şeyi biliyorsa, ağzını değil gözünü açtığından. Dostları var akıllı uslu, memurları var ki her biri kendi dalının profesörü olmuş. Bunca çok adamın içinde birinden bir laf kapsa adam, oturdu mu böyle konuşur. O işçi partisinin okur yazar adamları bizi elimize verileni sökemez sanır. Ne diyelim ki oğul biz okumayı yazmayı, okur yazar adama parayı bastırdın mı 40 yılda öğrenemeyeceğini hap yapıp önüne koyuverdikten öte. Sustu. Topluluğa baktı. Tam vazgeçildiğini sanıp kıpırdanmaya başladıkları sırada sürdürüverdi sözünü. Şimdi kararımız kararsa size bir şey anlatayım. Durum aydınlanmıştı. Zaten çoğu sonuca hazırlıklıydı. Geçen toplantıdan beliren gündem bu noktaya varacaktı besbelli. Onayladılar Hacı Bey'i. Fehmi'ye baktı izin alırcasına. Fehmi kadehini onuruna kaldırdı. Hemen kendisine bir bardak meyve suyu dolduran Hacı Bey kaldırıp içti. İşte bu aydın mıdır, kitap yalamış cinsi midir? Onlardan bizim ora uşakları vardır. Ha bakın yaranlar, bizim oradan yazıcılığı çok güçlü insanlar çıkar alimallah. Hani kaleminden kan damlar derler, işte öyle. Bunlardan biriyle bir gün karşılaştık. Babası ahbabımdı. Hepsinin babaları ahbabımdır ya, uzatmayalım. Bu benim oğlanların dediğine göre pek bir ünlüymüş. Her yazdığı bizim kumaşlar gibi satılıyormuş. Başka memleketlerde bile alınıp okunuyormuş. Uzatmayalım dedi ki bana, Hacı emmi okumuyorsun. Bak, bak, bak, haklısın oğul dedim. Babam seninki gibi akıllı olmadığından beni okutmadı. Ben de okuyamıyorum. Sen neler yazıyorsun bakalım filancayı dedi. O benim eski arkadaşlarımdandır. Şunu da yazdın mı? Aa dedi. Başka dedim. Bizim filanca A'yı yazdım dedi. O da benim ahbabımdır. Bir gün şöyle bir iş etmiştik dedim. Onu da yazdın mı? Yine A deyince oğul dedim sen onca yazıp benim bildiğimi yine de yazmayınca ben okusam ne olur seni? Okumasam ne olur? İşte bu aydın maydın dedikleriniz budur. İki satır yazınca hemen dünyayı yeniden kuracaklarını sanırlar. Oysa yaşamak ve de yenmektir önemli olan. Sen enseni tokata uzat, sonra da nice dayak yedim diye yaz. Kim okur, kim dinler bire oğullar? Hacı Bey'in tatlı söyleşisi bitince yeniden kararlarının uygulanması üzerine konuşmaya başladılar. Örgütlenme konusunda bilgi verdi Reşat. Demirel'in getirilişini anlattı Fehmi. Aynı düzeni ülke çapında ve birlik halinde uygulamak kararıyla dağıldılar. Bir sonraki toplantı seçim ertesindeydi ve her biri kendi alanının en geniş sınırlarıyla gelecekti. 19. ayrımın sonu. Sayfa 315.